Tekrar herkese hoş geldin diyelim. Gerçekten birlikte olmak her zaman burada ifade ettiğim gibi hem büyük bir ayrıcalık hem de büyük bir sevinç. Gerçekten Rabbin çocukları olmak, ona ait olmak bize ayrı bir sevinç katıyor bizim yüreğimize. O sevinci tabii ki sadece aramızda değil ama hayatımızın her alanında o sevinci yansıtabilenler olalım her birimiz. Davranışlarımızla, sözlerimizle. Genelde bu noktalar üzerinde birazcık bugün iç sohbette bunlara birazcık değindik. Öyle değil mi? Evet, geçtiğimiz haftalar biliyorsunuz Rabbin kilisesinin doğumu olarak ifade ettiğimiz Pentekost konusunu ele almıştım. Ve Pentekost konusunu aldığımda biliyorsunuz bu Kutsal Ruh'un vaftizi ne anlam ifade ettiğini size açıklamaya çalıştım. Ve çok geniş bir konu olmuş olduğu için anımsarsanız bir ara konuşma yaptım. Değil mi? Ve Elçilerin İşleri 8. bölümden Samiriyelilerin ve 10. bölümde yer alan ulusları ifade eden, değil mi, yüzbaşı Cornelius'un durumunu ele aldım. Ve bu iki önemli, özel iki önemli durumu öne çıkararak ne yaptım? Bu özel durumların ne anlam ifade etmiş olduğunu geniş bir şekilde önceki konuşmamda açıkladım sevgili kardeşler. Tabii ki bugün bu kilisenin doğumu olan Pentekost günüyle ilgili olan bu konuyu tabii ki bugün gecikmeli de olsa tamamlamış olacağım. Ama konuya devam etmeden önce geçtiğimiz haftalarda da ifade ettiğim gibi sadece Elçilerin İşleri 8. bölüm Samiriyelilerin durumu değil, sadece ulusları ifade eden Cornelius'un durumu değil 10. bölümde, aynı zamanda da bir bölüm daha olduğunu söylemek isterim ki onu da anlatmadan, onu da açıklamadan atlamak istemiyorum. Çok önemli bir nokta olmuş olduğu için. Bu da Elçilerin İşleri 19. bölümde yer alıyor. Orada Elçilerin İşleri 19. bölümün ilk 17 ayetine baktığımız zaman orada çok açık bir şekilde yaklaşık 12 öğrenciden söz ediliyor. Bir gruptan söz ediliyor ve Pavlos'un o kişilere gitmesinin sonucunda onların vaftizi ve Pavlos'un el koyup Kutsal Ruh'un o kişilerin de üzerine gelmiş olması. Konumuza uymuş olduğu için bu 19. bölümdeki bu kesimi de açıklığa kavuşturmadan konuya devam etmek istemiyorum. Onun için belki her zaman olduğu gibi belki Subutay bize bu ilk 17 ayeti okur aynı tempoda. İlk 17 ayet 19. bölüm Elçilerin İşleri ya da Habercilerin İşleri 19. bölümün ilk 17 ayeti onu okuyalım ve oradaki gerçeklere de biraz açıklık getirmeye çalışalım ki değerli kardeşler kafamızda Kutsal Ruh'un vaftizi ile ilgili bir karmaşıklık oluşmasın. Kafalarımız daha netliğe kavuşsun diye bu bölümü atlamak istemedim. Evet, buyur kardeşim.
Apollos Korint'teyken Pavlus iş bölgelerden geçerek Efes'e geldi. Orada bazı öğrencileri bularak onlara iman ettiğiniz zaman Kutsal Ruh'u aldınız mı diye sordu.
Evet.
Kutsal Ruh'un varlığından haberimiz yok ki dediler. Öyleyse neye dayanarak vaftiz oldunuz diye sordu. Yahya'nın öğretisine dayanarak vaftiz olduk dediler. Pavlus, Yahya'nın yaptığı vaftiz tövbeyle ilgili bir vaftizdi dedi. Halka kendisinden sonra gelecek olana yani İsa'ya inanmalarını söyledi. Onlar bunu duyunca Rab İsa'nın adıyla vaftiz oldular. Pavlus ellerini onların üzerine koyunca Kutsal Ruh üzerlerine indi ve bilmedikleri dillerle konuşup peygamberlik etmeye başladılar. Aşağı yukarı 12 kişiydiler. Havraya giren Pavlus cesaretle konuşmaya başladı. 3 ay boyunca oradakilerle tartışıp durdu. Onları Tanrı'nın egemenliği konusunda ikna etmeye çalıştı. Ne var ki bazıları sert bir tutum takınıp ikna olmamakta direndiler. Ve İsa'nın yolunu halkın önünde kötülemeye başladılar. Bunun üzerine Pavlus onlardan ayrıldı. Öğrencilerini de alıp götürdü ve Tiranos'un dershanesinde her gün tartışmalarını sürdürdü. Bu durum 2 yıl sürdü. Sonunda Yahudi olsun, Grek olsun, Asya elinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti. Tanrı Pavlus'un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu. Şöyle ki, Pavlus'un bedenine değen peşkir ve peştemaller hasta olanlara götürüldüğünde hastalıkları yok oluyor, kötü ruhlar işlerinden çıkıyordu. Çevrede dolaşıp kötü ruhları kovmakla uğraşan bazı Yahudiler de kötü ruhlara tutsak olanları Rab İsa'nın adını anarak kurtarmaya kalkıştılar. Pavlus'un tanıttığı İsa'nın adıyla size emrediyoruz diyorlardı. Hı hı. Bunu yapanlar arasında Sikeva adlı bir Yahudi başkâhinin 7 oğlu da vardı. Hı hı. Kötü ruh ise onlara şöyle karşılık verdi. İsa'yı biliyor, Pavlus'u da tanıyorum ama siz kimsiniz? İçinde kötü ruh bulunan adam onlara saldırdı. Hepsini alt ederek bozguna uğrattı. Öyle ki o evden çıplak ve yaralı olarak kaçtılar.
Evet. Ve 17. ayet ne diyor? Bu haber...
Efes'te yaşayan bütün Yahudilerle Greklere ulaştı. Hepsini bir korku aldı ve Rab İsa'nın adı büyük bir saygınlık kazandı.
Evet, teşekkür ederim. Şimdi bakın, bu 19. bölümün ilk ayetlerinden anlaşıldığı üzere Pavlos ne yapıyor? Efes'e geliyor ve öğrenci olarak ifade edilmiş olan kişileri ne yapıyor? Ziyaret ediyor. Şimdi 7. ayete baktığımız zaman orada bu kişilerin sayısı yaklaşık 12 kişi olduğu ifade ediliyor. Şimdi değerli kardeşler, Luka, biliyorsunuz Elçilerin İşleri kitabı Luka tarafından kaleme alındı, Tanrı'nın ruhunun yönlendirmesiyle, kutsal ruhun yönlendirmesiyle. Ve orada bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Her ne kadar burada öğrenci oldukları söylenmiş olsa da bu kişilerin tam olarak da kurtulmadıklarına tanık oluyoruz. Yani Mesih'teki kurtuluşu tam olarak anlamadıklarını anlıyoruz. Nereden biliyoruz bunu? Pavlos'un hiçbir zaman iman etmiş olan bir kişiye sormadığı soruları bu insanlara soruyor. Bu öğrencilere soruyor. Dikkatinizi çekti mi? Şimdi bu neye benziyor sevgili kardeşler? Şimdi Elçilerin İşleri 8. bölümde bir olay anlatılıyor. Simon, büyücü Simon diye biri var. Hatırladınız mı onu? Şimdi büyücü Simon da 8. bölümün 13. ayetine bakın. Elçilerin İşleri 8. bölüm 13. ayetine baktığımız zaman Simon'un da inandığı söyleniyor. Doğru mu? 13. ayette. Değil mi? İnanıp vaftiz oldu diyor, değil mi? Subutay.
Evet.
İnanıp vaftiz oldu diyor. Değil mi? Şimdi ama ileriki ayetlere baktığımız zaman inanmış olmasını söylemiş olmasına rağmen büyücü Simon'un iman etmediğini görüyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Simon, öğrenciler orada kutsal ruh aracılığıyla bir takım mucizeler yapınca ne yaptı? Dedi ki, ya o gücü siz bana da satın, bende de olsun dedi. Şimdi bir imanlı bunu diyebilir mi? Ama inandığını okuyoruz. Aynı şekilde burada da bu 12 kişinin öğrenci olduğunu okuyoruz, o kadar. Ama gerçek anlamda onların iman etmediklerini, gerçek anlamda Mesih'teki kurtuluşun ne anlam ifade ettiğini kavramış değiller. Tam olarak ki bunu dediğim gibi az önce Pavlos'un sorduğu sorularda bunu görebiliyoruz. Şimdi Petrus ne yapıyor? Simon'un bu yaklaşımı karşısında bakın 8. bölümün 20 ve 21. ayetlerinde paran da yok olsun sen de diyor Petrus Simon'a. Doğru mu sevgili kardeşler? Senin bu işte bir payın, bir hakkın yok. Sonra nasıl devam ediyor? Yüreğin
Tanrı'nın gözünde doğru değildir.
Bakın, yüreğin Tanrı'nın gözünde doğru değildir diyerek ne yapıyor? Paylıyor. Doğru mu? Aynı şekilde buradaki 12 öğrenci de öğrenci olduklarının ifade edilmiş olmasının dışında başka bir şey ifade etmiyor değerli kardeşler. Şimdi bakın, geliyoruz. Bunun nedenini açıklayacağız. Çünkü Pavlos aracılığıyla birçokları iman etti değil mi? Ama görüyoruz ki Pavlus'un kutsal kitapta bu kişilere, öğrenci olarak ifade edilen bu kişilere sormuş olduğu soruları hiçbir zaman sormadı onlara. Bakın sorduğu soruya bakın. İkinci ayete bakabilir misiniz sevgili kardeşler? 19. bölüm, Elçilerin İşleri 19. bölümün ikinci ayeti. Sorduğu soru ne?
İman ettiğiniz zaman kutsal ruhu aldınız
bak,
mı diye soruyor.
Bak çok basit ve net soru, doğru mu? İman ettiğinde kutsal ruhu aldın mı almadın mı? Şimdi bu soruyu soruyor. Şimdi Pavlos bu soruyu eğer soruyorsa mutlaka ve mutlaka onların imanından şüphe duydu. Şüphe duymamış olsaydı bu soruyu sormazdı. Kutsal ruhla siz aldınız mı? Bu soru sorulur mu? İman etmiş olan kişi kutsal ruhu alıyor mu almıyor mu? Alıyor. Peki kutsal ruhu almış olan bir kişiye ben sizden herhangi birinize sen kutsal ruhu aldın mı almadın mı diye sormam mümkün mü? Ha? Mümkün değil. Çünkü iman eder etmez ne oluyor? Kutsal ruhu alıyorsun. Kutsal kitabın da ifade ettiği gibi. Kutsal ruh ne yapıyor? Yürekte konut kuruyor. Doğru mu? Çok net, açık. Bu kadar basit sevgili kardeşler. Şimdi şimdi bu insanların verdiği yanıt. Şimdi Pavlos soruyor. Kutsal ruhu aldınız mı? Şimdi bunlar ne evet aldık diyorlar. Ne de hayır almadık diyorlar. Bakın ne de bilmiyoruz diyorlar. Ama çok ilginç bir ifade kullanıyorlar değerli kardeşler. Lütfen ikinci ayetin ikinci kısmına bakın. 19. bölüm ikinci ayetin ikinci kısmına. Nasıl yanıt veriyorlar bunlar?
Kutsal ruhun varlığından haberimiz yok ki.
Ya bakın değerli kardeşler. Bu kişiler vaftiz olduklarını söylüyorlar. Ama vaftiz olmalarına karşın kutsal ruhu ben haberimiz bile yok. Ya bu mümkün mü? Şimdi Hatice ya da Enver ben vaftiz ettim ettiğim için sorabilirim. Sizleri vaftiz ederken suyun içerisine girdiğimizde size bir soru sordum değil mi? Dedim ki İsa Mesih'in göksel tahtını terk edip yeryüzüne geldiğine değil mi? O acımasız çarmıhta senin günahların için öldüğüne ama ölümde kalmayıp üçüncü gün dirildiğine iman ediyor musun etmiyor musun diye soru sordum değil mi Enver sana da? Sizler ne dediniz? Evet dedik. Bir onay beşteydi gung değil mi? Onay. Şimdi bütün orada bize o vaftize katılanlar hepsi duydular. Bunlar evet dediler. Değil mi? Ben de ne yaptım? O zaman ben de sizi bakın dikkat edin. Baba, oğul ve kutsal ruh adıyla vaftiz ediyorum. Şimdi İsa Mesih yeryüzünden ayrılırken öğrenciler ne dedi? O, Matta kesimine bakarsak 28. bölüm 19. ayette çok net ve açık bir şekilde dedi ki bu nedenle gidin dedi. Bakın bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Ve bakın burası çok önemli değerli kardeşler. Yetiştirin dedikten sonra ne diyor? Buldun mu Hatice?
Matta 28.
19.
Bu nedenle gidin bütün uluslara öğrencilerim olarak yetiştirin.
Evet.
Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin.
Baba var mı? Var. Oğul var mı? Kutsal ruh var mı? Sen vaftiz olduğunu söylüyorsan. Nasıl olur da senin kutsal ruhtan haberin olmaz? Şimdi o zaman değerli kardeşler burası çok ve net ve açık. Demek ki bu insanlar evet vaftiz oldular ama hangi vaftiz oldular? Yahya'nın vaftizi yani tövbe vaftizini oldular. Doğru mu? Tövbe vaftizinin anlamı neydi? Mesih'in yeryüzüne bir kral olarak geleceğini açıklıyordu. Yani Yahya ne yaptı? İsa'dan önce geldi değil mi? Ve ne yaptı? İnsanları İsa Mesih'in gelişine hazırladı değil mi? Dağları düzleyin, yolları düzleyin diyerekten değil mi? Yani yürekleri tövbe yani İsa Mesih'in kral olarak geleceğini kabul eden insanlar kabul ettiklerini göstermek için vaftiz oldular. Yani evet İsa kral olarak gelecek. Bunun bir işareti neydi? Yahya'nın vaftizi. Yani tövbe vaftizi. O açıdan gerçekten de Pavlos'un burada onlara sormuş olduğu soru da hiçbir terslik yok. Neden? Bak şimdi Pavlos bu durumu görünce ya evet kutsal ruhun varlığından bile haberimiz yok. Pavlos o zaman diyor ki bakın 3. ayete lütfen Pavlos'un dediğine bakın. Ne diyor? Öyleyse diyor neye dayanarak vaftiz oldunuz? Ya bana söyler misiniz? Vaftiz olduğunuzu söylüyorsa neye dayanarak? Demek ki bu insanlar gerçek anlamda İsa Mesih'in gelip günahlar için öleceğine, gömüleceğine, ölümden dirileceğine ilgili gerçekleri anlamış, kavramış değiller. Hatta hatırlayın Matta 11. bölümde bizim Yahya da yakalandığında değil mi? Biliyorsun kafası kesilerek öldürüldü. Yahya da yakalandığında öğrencilerini gönderdi İsa'ya değil mi? Söyle bakalım ona dedi. Gerçekten beklediğimiz kişi o mu? Yoksa biz başka birini mi bekleyelim? Bakın o bile değil mi? Bu ifadeyi kullandı. Şimdi bu insanlar Yahya tarafından ya da büyük olasılıkla 18. bölüme bakarsanız, Elçilerin İşleri 18. bölüme bakarsanız orada bir kişiden söz ediliyor. Apollos adında bir kişiden. Bu kişi de biliyorsunuz daha önce Efes'teydi ve hatta o Efes'te yaptığı bir konuşma sonucunda eksikliğini gören Akila ile Priska hatırlayın ne yaptı? Apollos'u yanına aldı değil mi? Onlara o iki kardeş Akila ve Priska bu iki bayan kardeş Apollos'a her şeyi daha doğru bir şekilde ne yaptılar? Açıkladılar. Şimdi büyük bir olasılıkla sevgili kardeşler bu çok net ve açık bir şekilde bize gösteriyor ki bu insanlar evet öğrenciydiler. Nasıl Yahya'nın öğrencileri vardı? Büyük bir ihtimalle ya Yahya'nın öğrencisiydi bunlar. Sadece tövbe vaftizi hakkında bilgileri vardı. İsa Mesih'in ölümü, gömülüşü, dirilişi anlatabiliyor muyum? Ne amaçla geldiği hakkında hiçbir bilgi yoktu. Tamam mı? Ya da Apollos dediğimiz kişiye aitler ya da Apollos'un öğrencileriydi bu insanlar değerli kardeşler. O açıdan Pavlos ne yapıyor? Onlara vaftizci Yahya'nın sözüne ettiği inanmaları gerektiği kişinin gelecek kişi olan İsa olduğunu açıklıyor. Bakın 4. ayete bakın 19. bölüm 4. ayet ne diyor? Durumu görünce yani bakıp da normalde Rabbimizin ölmüş, gömülmüş, dirilmiş ve göğe çıkmış olduğu ve kutsal ruhunu gönderecek olma gerçeğini bilmiyor oldukları için Pavlos bir detaylara girmeden bir açıklamada bulunması gerekiyordu. Ve açıklamada bulunuyor. 4. ayette ne okuyoruz?
Pavlus Yahya'nın yaptığı vaftiz tövbeyle ilgili bir vaftizdi dedi.
Evet.
Halka kendisinden sonra gelecek olana yani İsa'ya inanmalarını söyledi.
Evet. Şimdi bakın 3. bölümün 19. bölümün 2. kısmı 3. ayetin 2. kısmı 19'un 3. ayetinin 2. kısmı. Bak bu kişiler de aynı şeyi onaylıyorlar. Ne diyorlar?
Yahya'nın öğretisine dayanarak vaftiz.
Bak bu kişiler de ne diyor bu öğrenciler? Yahya'ya dayanaraktan vaftiz olduk. Yani tövbe vaftizi oldukları belli. Demek ki tövbe vaftizi olmuşlardı. Ama kutsal ruhla ilgili. Tamam mı? Ondan sonra İsa Mesih'in günahlar için öldüğü, gömüldüğü, dirildiğiyle ilgili gerçekleri anlamış değiller. Onun için ne yapıyor? 4. ayetteki sözleri işte burada görüyoruz ki onlara açıklamada bulunuyor. Bir de onu yavaş yavaş okur musun lütfen?
Pavlus, Yahya'nın yaptığı vaftiz tövbeyle ilgili bir vaftizdi dedi.
Evet, bakın burası önemli şimdi.
Halka kendisinden sonra gelecek olana yani İsa'ya inanmalarını söyledi.
Bak, demek ki Yahya aslında değil mi? İsa'ya inanmaları hakkında aslında konuştu. Yani bir şekilde Pavlus'un da burada ifade ettiği gibi gelecek kişi olan İsa. Yani oraya odakladı. Aslında iman edilecek olan kişi İsa. Anlatabiliyor muyum? Çok özel bir durum. Bakın çok net ve açık. O zaman ne oluyor? Onları vaftiz ediyor. Durumu açıkladıktan sonra, kısa bir anlatım yaptıktan sonra onlar bunu kavruyorlar, vaftiz oluyorlar ve iman etmiş olmanın bir sonucu olaraktan ne oluyor? Kutsal Ruh geliyor. Ellerini koyduktan sonra Kutsal Ruh geliyor. Demek ki toparlayacak olursak, bakın bu da çok özel bir durum. Farkında mısınız? Çok özel bir durum. Üç özel durum var değerli kardeşler. Elçilerin işleri 8, elçilerin işleri 10 ve elçilerin işleri 19. bölüm. Bu üç özel durum bizim kafamızdaki karışıklığa net bir şekilde yanıt oluşturuyor aslında. Yani bunları biliyorsunuz, detaylı bir şekilde zaten açıkladım. Tekrar içeriye girmek istemiyorum. Şimdi kutsal kitap tamamlanmadan önce, yani yeni antlaşma yer almadan önceki durum, Tanrı doğaüstü yollarla birçok şeyler yaptı. Doğru mu? Ama bugün günümüzde ne oluyor? Bir kişi iman ettiği zaman ne oluyor? Yeniden doğuyor değil mi? Kutsal Ruh ve söz aracılığıyla yeniden doğuyor. Ve Kutsal Ruh ne yapıyor? Kutsal Ruh'un vaftiziyle kişi Rabbin bedenine katılıyor. Yani kilise dediğimiz Rabbin bedenine katılmış oluyor değerli kardeşler. Ve Kutsal Ruh ne yapıyor? İçimizde yaşamaya başlıyor. Doğru mu? Konut kuruyor ve bizi ne yapıyor? Mühürlüyor hamdolsun. Güvence altına alarak. Ve 2. Korintoslar 1. bölüm 22. ayette bunu harika bir şekilde okuyoruz. 2. Korintoslar 1. bölüm 22. ayette şöyle diyor. O bizi mühürledi. Tamam mı? Güvence olarak da yüreklerimize Kutsal Ruh'u yerleştirdi. Güvencemiz Kutsal Ruh. Peki bu Kutsal Ruh ne yapıyor güvence olaraktan? Bizi gideceğimiz yere kadar güvence altında bizim ulaşmamızı sağlıyor. Efesler kitabı 1. bölüm 14. ayette bunu görüyoruz. Efesler 1 ayet 14. Orada ne yazıyor?
Ruh, Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.
Görebiliyor musun? Bakın, Tanrı'ya ait olanların, yani biz imanların kurtuluşuna dek, tam kurtulmadık aslında, kurtulduk ama bedenler kurtuldu mu? Hayır. Bedenler ne zaman kurtulacak? Rabbi Sabit'e geldikten sonra tamamen kurtulacak. Değil mi? Diyor ki Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir. Nedir mirasımızın güvencesi? Tanrı'nın ruhu. İçimize konut kurmuş olan Kutsal Ruh sevgili kardeşler. Demek ki o zaman diyebiliriz ki evet, İman eder etmez Kutsal Ruh'un vaftizi gerçekleşiyor ve bizi Rabbin bedenine katılmamızı sağlıyor değerli kardeşler. Demek ki Pentekost buraya kadar anlaşıldı değil mi? Yani bir şekilde bu üçüncü noktada açıklığa kavuştu diye düşünüyorum, umarım. Şimdi Pentekost gününde yaşanan deneyim sevgili kardeşler, Kutsal Ruh'un vaftizinde değil, Kutsal Ruh'un doldurmasından kaynaklanmıştı. Hani ikinci bölüm var ya, Pentekost günü, açın orayı, Haberciler işte ikinci bölümü. Orada yaşanan olay gerçekten de Kutsal Ruh'un doldurmasından kaynaklanmıştı. Kutsal Ruh ile dolu olmak neyin sonucuydu? Kutsal Ruh'la dolu olmak neyin sonucuydu? Evet, imanın, ama Kutsal Ruh'un vaftizinin sonucuydu. Değil mi? Kutsal Ruh'la vaftiz olmuş olmalarının sonucu olaraktan Kutsal Ruh'la doldular. Yani Kutsal Ruh'la dolu olmak nedir? Onun yönetimi altına girmek. Değil mi? Kutsal Ruh'un eli altında adımları atmak. Kutsal Ruh'un eli altında kalarak devam etmek değerli kardeşler. Demek ki ne yapıyorsun? Evet, iman eder etmez Kutsal Ruh'u alıyorsun ve onun yönetimi altında olduğunda da onunla dolmuş oluyorsun. Demek ki dolmak Kutsal Ruh'un yönetimi altında olmak demek. Anlaşıldı mı değerli kardeşler? Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki Habercilerin işte ikinci bölümde yer alan kilisenin doğumu olayı olarak ifade ettiğimiz Pentekost gününde, kapıyı kapatabilirsiniz. Pentekost gününde sevgili kardeşler, yaşanan Kutsal Ruh aracılığıyla alınan doluluktu değerli kardeşler. Demek ki kutsal ruhun vaftizi tekrarlanır mı? Hayır. Neden? Çünkü biz kutsal ruhun vaftizine iman eder etmez oluyoruz. Bitti. Tekrarlamamıza gerek yok. Peki kutsal ruhun vaftizini yitirebilir miyiz? Kaybedebilir miyiz? Hayır. Onu da kaybedebiliriz. Ama değerli kardeşler, doluluk tekrarlanabilir. Neden? Çünkü eğer sen kutsal ruhla doluysan, bu ne demektir? Sen eğer kutsal ruhun yönetimi altındaysan, o zaman dolusun demektir. Doluysan, o zaman güçlü bir şekilde hizmetine devam etmen mümkün hale geliyor. Demek ki o zaman biz doluluğu yitirebilir miyiz? Yitirebiliriz. Neden yitiriyoruz biz doluluğu? Kutsal ruhun eli altında hareket etmezsek onunla dolu değiliz. Doğru mu? Ama ben tekrar kutsal ruhla dolabilir miyim? Evet, dolabilirim. Nasıl dolabilirim? Geriye dönüyorum. Rabbe geliyorum. Tövbe ediyorum. Değil mi? Ve kutsal ruhun eli altına giriyorum. Yönetim altına giriyorum. Onun yüreğimde işlemesine izin veriyorum. Doğru mu? Onun yüreğimde işlemiş olmasının bir sonucu olaraktan doluyorum. Değil mi? Ve o dolulukla, yani onun verdiği o güçle, o dolulukla hizmetimi sağlıklı bir şekilde devam ettirebiliyorum değerli kardeşler. Evet, demek ki kutsal ruhun denetimi altındayken doluluk gerçekleşiyor. Ne zaman gerçekleşiyor doluluk? Kutsal ruhun yönetimi altındayken doluluk gerçekleşiyor. Demek ki kutsal ruhun bir şekilde ruhsal hizmeti etkin ve verimli bir şekilde yapabilmek için, imanlı hizmetini sağlıklı bir şekilde götürebilmesi için kutsal ruhla dolmaları gerekiyordu. Bakın, kişi ne kadar yetenekli olursa olsun, ne kadar bir takım özelliklere sahip almış olduğu eğitimden dolayı, ne kadar farklı bir noktada da olmuş olsa, kutsal ruhun gücü olmadan, yani onun yönetimi altında olmadan, onun doluluğunu almadan etkin bir şekilde hizmet etmek mümkün değil. Anlaşıldı mı? Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. O açıdan ürkek olan, çekingen olan öğrenciler tanıklık edebilmeleri için o güce gereksinimleri vardı. İşte onun için Rabbimiz ne dedi Haberciler İşleri 1. bölümde 8. ayette? Bir vaatte bulundu onlara, değil mi? Diyor, dedi ki kutsal ruh üzerinize indiği zaman güç alacaksınız. Doğru mu? Demek ki o güçle donatılmaları lazımdı. Yani kutsal ruhu, kutsal ruha izin vermiş olmanın bir sonucu, onun işlemesine izin vermiş olmanın bir sonucu, öğrenciler ne yaptılar? Güçle donatıldılar ve o güçle güçlü bir şekilde gittikleri her yerde kurtuluş haberini paylaştılar. İsa'yı anlattılar sevgili kardeşler. Neyin sonucu? Pentekost gününden sonra oldu, değil mi bu? Değerli kardeşler. Yani güç ile kutsal ruhun yönetimi altına girer girmez, o güçle dolar dolmaz etkin bir şekilde hizmete devam edebildi bu insanlar. Hamdolsun. Demek ki tekrar vurgulamak gerekiyorsa imanlı yüreğinde var olan kutsal ruha izin vermiş olmasının sonucu, onun yönetimi altında olmuş olmasının sonucu, evet, imanlının hizmetini sağlıklı, verimli ve daha etkin bir şekilde verebilmesi içindi. Demek ki o zaman diyebiliriz, ben bugün etkin bir şekilde Rabbe hizmet etmek istiyorsam, eğer verimli bir şekilde yol almak istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Kutsal ruhun yönetimi altında olmam gerekiyor. Yani onun yönetimi altında kalarak adımlarımı atmam gerekiyor. Doğru mu? Ama biz kendi gücümüzle bir takım şeyleri yapmaya çalıştığımızda işte bocalamamızın nedeni bu. Anlatabiliyor muyum? Ben bu işi iyi bilirim. Yok. Aynen yine vurguluyorum. İstersen 2 tane, 3 tane üniversite bitir. Olağanüstü yeteneklere sahip olabilirsin. Ama kutsal ruhun gücü yoksa, yani onun yönetimi altında, o doluluk yoksa, onun yönetimi altında değilsen, başka bir ifadeyle, mümkün değil ki etkin bir şekilde, sağlıklı bir şekilde hizmetine devam edebilirsin değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. O açıdan evet, hatırlarsanız haberci Pavlos Efeslere yazılan mektupta, Efesler 5. bölüm 18. ayette hatırlarsanız şarap, yani alkolden ve kutsal ruhun doluluğundan söz ederken ne yaptı? Şarapla sarhoş olmayın dedi, değil mi? 18. ayet 5:18'de. Şarapla sarhoş olmayın, içkiyle sarhoş olmayın. Tersine ruhla dolun dedi. Çünkü insan alkolün yönetim altına girdiği zaman ne oluyor? Alkol o kişiyi yönetiyor, değil mi? Bu kadar açık, bu kadar net. Alkol o kişiyi yönetiyor. Pavlos'un verdiği şey çok güzel. Güzel bir örnek. Ama ben eğer kutsal ruhun yönetimi altındaysam, onun eli altındaysam, onun istemi doğrultusunda adımlarımı atıyorsam, o zaman ne oluyor? Alkol beni nasıl yönetiyorsa kutsal ruh beni aynı şekilde yönetiyor. Ama bakın, alkolün getirdiği karışıklık, doğru mu? Saçmalık, her şey var. Ne? Ama bugün bazı kiliselere baktığımız zaman gerçekten de, değil mi? Üflüyorlar, yıkılanlar var, bayılanlar var, hoplayıp titreyenler var, değil mi? Yere düşüp titreyenler var. Birçok şovlar var. Bunlara ben onlarcasına tanık oldum sevgili kardeşler. Ama unutmayın, ait olduğumuz Rab Tanrı düzen tanrısıdır. Karışıklık tanrısı değil. Bakın iki ayete götüreceğim sizi. Neden değil? Kutsal kitapta, Korintos'a yazılan mektupta haberci Pavlos bize bunu net bir şekilde açıklıyor. Bir de Galatyalılar mektubuna baktığımızda 5. bölümü, orada kutsal ruhun armağanlarından söz ediyor. O armağanlara baktığınız zaman karışıklık var mı meyve olaraktan? Ha? Karışıklık meyvesi yok. Onun için iki ayete ben sizi götürmek istiyorum sevgili kardeşler. Orada 1. Korintoslar 14. bölüm 33. ayet.
Çünkü Tanrı karışıklık değil, esenlik tanrısıdır.
Amin. Çünkü Tanrı karışıklık tanrısı değil, esenlik. Şimdi esenlik varsa huzur var değil mi? Karışıklık olabilir mi? Mümkün değil değerli kardeşler. Çünkü az önce ifade ettiğim gibi kutsal ruhun meyvelerinde karışıklık yok. Bakın Galatyalılar 5. bölüme. 23. ayete bakın, orada karışıklık var mı meyve olaraktan? Orada esenlik var, sabır var, değil mi? Yumuşak huyluluk var, öz denetim var.
Ruhun ürünü ise,
evet,
sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetim.
Peki var mı karışıklık? Meyve olaraktan var mı karışıklık? Kutsal ruh sende ise onun meyvelerinden mevcut sahipsin değil mi? Demek ki o zaman kutsal ruhun olduğu yerde, bakın değerli kardeşler, kutsal ruhun olduğu yerde düzen vardır. Kutsal ruhun yönetimi altında hareket etmenin getirisi düzendir. Karışıklık değil. Ama karışıklık şeytana ait. Bakın Yakup kitabını açın. Yakup mektubunu açın. Lütfen 3. bölümü açın. Yakup 3. Ayet 13'ten 18'e kadar okuyun. Bunu net bir şekilde orada görüyoruz. 3. bölüm 13. ayetten 18'e kadar abi. Yavaş yavaş okur musun lütfen?
Aranızda bilge ve anlayışlı olan kim? Olumlu yaşayışıyla, bilgelikten doğan alçak gönüllülükle iyi eylemleri göstersin. Ama yüreğinizde kin, kıskançlık, bencillik varsa övünmeyin, gerçeği yadsımayın. Böylesi bilgelik gökten inen değil, dünyadan, insan doğasından, cinlerden gelen bilgeliktir.
Bak cinler, bakın. Görebiliyor musun? Bak o kısmı, o son kısmı bir daha okur musun abiciğim?
Biliyorum.
Bir satır.
Yüreğinizde kin, kıskançlık, bencillik varsa...
Bak kin, kıskançlık, yani karışıklık, düzensizlik varsa bu nereye ait abi?
Bu bilgelik gökten inen değil,
bak, dünyadan... Gökten, göklere ait değil bu.
Dünyadan, insan doğasından, cinlerden gelen bilgeliktir.
Yani iblisten. Anlatabiliyor muyum? Devam et.
Çünkü nerede kıskançlık, bencillik varsa... Orada karışıklık ve her türlü kötülük
var. Nerede kıskançlık, bencillik varsa orada karışıklık var mı? Şeytanın olduğu yerde karışıklık var, düzensizlik var. Devam et.
Ama gökten inen bilgelik...
Ama kutsal ruhun yönetiminde olan bilgelik... Göksel, yani kutsal ruhun yönetimi altında olan bilgelik... Evet.
Her şeyden önce paktır, sonra barışçıldır, yumuşaktır, uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırıcılığı ve ikiyüzlülüğü yoktur.
Amin. Amin. Amin. Görebiliyor musunuz? Onun için haberci Pavlos 1. Korintosan mektubu 14-33'teki sözler harika sözler. Tanrı karışıklık değil, esenlik tanrısıdır. Nokta. Nokta. Nokta. O zaman yine Galatyalılar 5-16'da harika bir şekilde kutsal ruhun yönetiminde olmak ne dedik? Düzen içerisinde olmak demektir. Doğru mu? Düzen içerisinde olmak demektir. Bu da 5-16'ya bakın. Galatyalılar 5-16 ne diyor?
Şunu demek istiyorum. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın.
Bakın, kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. Eğer sen sevgili Meryem ya da Selime ya da Necati ya da Hatice ya da Subutay, Enver, İbrahim. Eğer sen kutsal ruhun yönetiminde isen. Bakın ne diyor devamında? O zaman diyor.
Benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz.
Nokta. Eğer sen kutsal ruhun yönetimi altında sen benliğin tutkularını asla yerine getirmezsin. Görebiliyor musunuz? Çok net ve açık değerli kardeşler. Demek ki biz kutsal ruhun hayatımızda işlemesine, çalışmasına izin vermek zorundayız. Eğer hayatımızda tam bir doluluk yaşamak istiyorsak sevgili kardeşler. Onun için ben bunu yaptığımda o zaman onun isteği doğrultusunda kararlar alıyorum. Ben işte o zaman onun isteği doğrultusunda adımlarımı atıyorum. Onu hoşnut edecek şekilde o zaman hayatımı sürdürüyorum. Eğer kutsal ruhun yönetimi altında hareket ediyorsam. O zaman gelin yaşamımızın her alanında kutsal ruhun işlemesine bizleri yontarak istenilen sonuca gelmemizi sağlamasına izin verelim. Var mısınız? İzin verelim ki kutsal ruhun meyveleri bizde pırıl pırıl parlasın. İnsanlar bunu dopdolu bir şekilde görsün. Neyi? Sevgi, sevinç, esenlik, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk, öz denetim. Bunlar nasıl görülecek? Kutsal ruhun yönetimi altında olmakla. Nokta. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Demek ki bu muhteşem oluşumun sonucunda yani ikinci bölüm habercilerin işte ikinci bölümde yaşanan bu muhteşem olay sonucunda ne dedik? 3000 kişi değişti mi? Değişti. Peki değişen sadece 3000 kişi miydi? Hayır. Sadece 3000 kişi değildi. Aynı zamanda da öğrenciler de değişti. Değerli kardeşler. Bunu da net bir şekilde görüyoruz. Bakın ürkek değil mi? Korkak, ürkek, çekingen olan, Rabbin sözünü paylaşmada geri adım atan. Hatta İsa'yı 3 kez inkar eden Petrus ne yaptı? Cesaretle ayağa kalktı. Muhteşem bir konuşma yaptı. Değil mi? Aynı Petrus. Ve o muhteşem konuşmanın sonucunda 3000 kişi iman etti. Demek ki öğrenciler de değişti. Değil mi? Cesaretle dolu oldular. Kutsal ruhun yüreklerinde işlemiş olmasının sonucu. Yani kutsal ruhun doluluğunu almış olmalarının sonucu. Yani onun yönetimi altında hareket etmiş olmanın sonucu. Harika bir sonuç elde etmiş oldular. Çünkü değerli kardeşler gerçekten de iman etmiş kişiler olmuş olsalar bile öğrenciler her şeyi tam olarak anlamış değillerdi. Onun için tereddütlük içerisindeydiler, korku içerisindeydiler. Az önce dediğim gibi yani inkar bile ettiler Rabbi. Doğru mu? Öğrenci 3-3,5 yıl boyunca İsa onlara hizmet etti ya. Gözlerinin önünde mucizeler yaptılar. Değil mi? Her şeye gözleriyle tanık oldular. Bu insanlar bile ne yaptılar? İnkar edebildiler. Değerli kardeşler. Evet. Pentekost gününde iki değişim yer aldı. Birincisi evet. 3000 kişinin değişimi. İkincisi de öğrencilerin olağanüstü bir şey şekilde değişmiş olmaları. Hamdolsun. Ya. Şimdi eğer değerli kardeşler hayatımızda bakın burası çok önemli. Eğer hayatımızda değişimin devamı için Neye ihtiyaç var? Kutsal Ruh'un gücüne ihtiyaç var. Neye ihtiyaç var? Kutsal Ruh'un yönlendirmesine ihtiyacımız var. Neye ihtiyaç var? Aynı şekilde Kutsal Ruh bizi yönlendirirken söze de ihtiyacımız var. Çünkü Kutsal Ruh, değil mi? Ve söz birlikte çalışıyor değerli kardeşler. Onun için toplantı öncesi ne yaptık? Burada sözün ne kadar önemli olduğunu öne çıkarttık değil mi? Söz hayatımıza ne kadar önem ve değer taşıyor diye. Onun için burada tekrar onu söylüyorum. Ama evet, eğer istiyorsan tabii ki. Bakın, iman etmekle iş bitmiyor. Ne diyor kutsal kitap? Korintoslar mektubuna baktığımız zaman, lütfen bakarsanız eğer ikinci mektupta, Korintoslar ikinci mektupta, üçüncü bölüm 18. ayette harika bir şekilde ifade yer alıyor.
Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rabbin yüceliğini görerek, yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz.
Bak, ona benzer kime? Rab İsa Mesih'e benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu ne demektir? Devam eden bir süreç. Ama nasıl? Sen izin verdikçe, Kutsal Ruh'un işlemesine izin verdikçe o seni değiştiriyor ama sen değişmek istiyorsan. Anlatabiliyor muyum? Zorla değiştirmiyor hamdolsun değerli kardeşler. O açıdan ne yapmak gerekiyor? İzin vermek gerekiyor. Şimdi çevremize baktığımız zaman çevremizde birçok kişi var değil mi iman etmeyen? Doğru mu? Birçok kişi var iman etmeyen. Ama sadece bu değil. Pentekost günü öncesinde nasıl ki ürkek, güçsüz, kafaları karışık öğrenciler gibi günümüzde de aynı durumda olan imanlar var. İmanlılar ama kafaları hala karışık. Birçok konuda tam netlik yok değerli kardeşler. Ne yapmamız gerekiyor? Rabbin ruhu bizi yenilemesi için, bizi tazeleyebilmesi için, kafamızdaki karışıklığı giderebilmesi için Kutsal Ruh'un içimizde işlemesine izin vermemiz gerekiyor. İşte biz ona izin verdiğimizde onunla doluyoruz değil mi? Onun yönetimi altına yani girmiş oluyoruz ve bu da ne yapıyor? Gerçekleşmiş oluyor her birimizde hamdolsun. Onun için ama bir de şu var. Eğer sen diyorsan ki ya ben kardeşim hayatımdan memnunum. Neyi değiştirmem gerekiyor ki? Her şey yolunda tıkırında gidiyor. Rab zorla değiştirmiyor değerli kardeşler. Rab zorla değiştirmiyor. Bizler bunu sözle söylemesek bile emin olun hayatımızda bunu yansıtıyor bazen davranışlarımızla. Gerçekten de bunu yansıtıyoruz değerli kardeşler. Çoğu zaman insanlara İsa'yı anlatmaktan çekiniyoruz. Değil mi? İsa'yı değil mi? Ortamlar anlatma ortamı doğsa bile bazen anlatmamayı tercih ediyoruz. Çekingenlikten dolayı. Kafalar karmakarışık olmuş olduğundan dolayı sevgili kardeşler. Ama ben size belki burada bir soru sormak istiyorum. Yavaş yavaş tabii ki tamamlayacağım. Şöyle söyleyeyim size. Eğer kendinde var olan bir şeyi neyse, eğer değiştirmek, bir şeyi değiştirmek mümkün olmuş olsaydı, hayatında neyi değiştirmek isterdin? Hayatında neyi değiştirmek isterdin? Eğer bu mümkün olsaydı, bir şeyi değiştirmek mümkün olsaydı, hayatında neyi değiştirmek isterdin? Tabii ki ben bazen böyle imanlı olmayan kişilerle de bazen bu tür sohbetleri yapıyorum da bazıları en fazla ne duyuyorum biliyor musunuz? Kişi burnundan hoşnut değil, burun ameliyatı oluyor, burnunu biraz daha uygun hale getiriyor. Yani fiziksel bir takım yönlerini değiştirme çabası gayreti içerisinde. Ya da bir yeteneği var, o yeteneğini daha iyi bir noktaya getirmek istiyor. kişiler, değerli kardeşler. Ama ben diyorum ki keşke sevgili kardeşler, dışsal değişimi istediğimiz oranda, oramız değişsin, buramız değişsin, şu değişsin, bu değişsin, sağlığımızın şu yönü değişsin, bu bunları istediğimiz oranda keşke içsel anlamda da değişmek istesek. O gayret içerisinde olsak. Bakın değerli kardeşler, eğer biz içsel anlamda aynı noktada olmuş olsak, bence farklı noktada olurduk. Çok daha farklı noktada olurduk. İçsel anlamda eğer değişme gayreti içerisinde olmuş olsaydık sevgili kardeşler. Evet, Tanrımız değiştirmekle ilgilenen Tanrı. Tanrı değişiyor mu? Hayır. Ben Rabbim asla değişmem diyor. Değil mi? Malaki'de. Ben Rabbim diyor, asla değişmem. Ama değişmeyen Tanrı değiştirmek istiyor. Ama güzel olan ne biliyor musun? Eli maşalı bir Tanrı değil. Zorlayan bir Tanrı değil. Diyor ki, Recep sen değişmek istiyor musun? Kardeşim sen değişmek istiyor musun? O zaman izin vereceksin. İzin vereceksin. Zorla değil. Eğer zorla olmuş olsaydı o zaman sevgi olur muydu bu? Baskı olurdu değerli kardeşler. Onun için her zaman örnek veriyorum. Bakın, iyilik ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yerken Adem'le Havva, neden Tanrı onların önüne geçmedi? Neden geçmedi? Çünkü sen zorla itaat edeceksin. Bu itaat olmaz ki, bu zorlama olur. Yani eğer sen beni seviyorsan benim itmemle olmaz bu. Beni sevdiğini söylüyorsan benim zorlamamla olmaz bu. Elimdeki sopayla olmaz bu. Kendi isteğinle, aldığın kendi kararınla, attığın kendi adımınla ancak bunu yapman mümkün. Onun için Tanrı Adem'le Havva'yı özgür yarattı, Adem bahçesine bıraktı diyor, programlamadı değil mi? Özgür varlıklarız, biz istememiz gerekiyor. Biz kendimiz evet değişmek istiyorum, ya Rab ben buna hazırım demek gerekiyor değerli kardeşler. Evet, demek ki hiçbir baskı altında kalmadan, çok açık ve net, hiçbir baskı altında kalmadan gerçekleşen itaat, yani o atılan o itaat adımları bizi olmamız gereken noktaya getiriyor. Bizim attığımız adımlar, ha, Tanrı bizim adımımızı attırmıyor. Ben adım atıyorum, Tanrı beni arkadan destekliyor. Ama senin atmış olduğun adım sonucu sevgili kardeşler. O zaman diyebilirim ki iman hayatı sadece kurtulmuş bir hayat değildir. İman hayatı eşittir değişmiş bir hayattır. İman hayatı değişmeye devam eden bir hayattır. Eğer sen hala 5 yıl önce iman ettin ya da 10 yıl önce iman ettin, hala iman ettiğin noktadaysan çok yazık ya. Ya şöyle düşünün, bir bebek değil mi? Onun bir süresi var. 1 aylık, 2 aylık değil mi Hatice? 3 aylık, 5 aylık, 10 aylık. Ya sen mesela 10 aylıkken bir takım hareketleri yapması lazım. Bildiğim kadarıyla oturmayı 11 aylıkken değil mi? Oturmayı öğrenecek, ayağa kalkmayı öğrenecek, tutunarak yürümeyi öğrenecek değil mi? Ama hala yatıyorsa, emeklemek yok, hiçbir şey yok. Ya bir sorun var diyemez miyiz? Diyebiliriz değil mi? Aynı şekilde sen şu kadar yıldır imanlısın ama iman ettiğin noktadasın. Gelişme yok, değişme yok sevgili kardeşler. Bakın bu çok acı verici bir şey değerli kardeşler. Onun için şunu söylemek istiyorum. Biz evet iman ettik, yeniden doğduk. İlk adım nedir? Budur. İman ediyoruz, yeniden doğuyoruz. Ama büyüyerek, gelişerek, olgunluğa doğru olan değişim de bunun devamıdır. Değil mi? İman ettik, birinci adım. Ama değişme devam eden bir süreç. Kutsallığa doğru gidiyoruz. Ne okuduk biz Korintoslar mektubunda? Hatırlayın, 2. Korintoslar 3.18'de ne okuduk? Yücelik üstüne yücelikle, ona benzer olmak üzere, Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'e benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Demek ki devam ediyor. devam eden bir süreç. Kutsallığa doğru ilerleyen bir süreç değerli kardeşler. Demek ki iman yaşamı sadece kurtulmuş bir yaşam değildir. Değişmiş ve değişme yönünde kutsallığa doğru devam eden bir yaşamdır. Belki son olaraktan şunu söyleyelim değerli kardeşler. Kutsal Ruh Pentekost gününde geldi. Bu yüzden gelen iman aracılığıyla yüreğimizde konut kuran Kutsal Ruh'a artık gel diye dua etmemize gerek yok. Doğru mu? Kutsal Ruh yürekte konut kurmuş vaziyette. O bizde hamdolsun. 1. Korintoslar 3:16. Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz? Tanrı'nın tapınağı mısınız? Evet. İman eden herkesin yüreği Tanrı'nın tapınağıdır. Ve o tapınakta oturan da Kutsal Ruh'un kendisidir değerli kardeşler. Demek ki asıl önemli olan hangi oranda Kutsal Ruh'a izin veriyorsun sevgili Necati, sevgili Enver, sevgili Recep. Hangi oranda yüreğindeki Kutsal Ruh'a izin veriyorsun? Demek ki o Kutsal Ruh'un gücüyle öğrenciler ne yaptılar? İyi haberi paylaştılar. Doğru mu? Gittikleri her yerde vaaz ettiler. Hem de ne yaptılar? Aynı güçle, Kutsal Ruh'un gücüyle bu elimizde var olan kutsal kitabı değil mi? Yeni Antlaşma kesimini kaleme aldılar. Değil mi? Kutsal Ruh'un gücüyle, onun yönlendirmesiyle sevgili kardeşler. Ve Kutsal Ruh'un yönetiminde kalarak hareket etmeleri onları ne yaptı? Büyüyerek gelişmesini sağladı. Çok açık bir şekilde. Büyüdükçe geliştiler. Geliştikçe değiştiler. Değiştikçe başkalarının da değişmesine aracı oldular. Bakın, biz ama tam tersini yapıyoruz ha. Karşımızdaki insanı değiştirmeye çalışıyoruz. Önce sen değişmen lazım. Ben değişmeliyim ki bana bakan değişsin. Ama biz karşımızdaki kişiyi değiştirmeye çalışıyoruz. İzin ver, Kutsal Ruh öncesini yontmaya, yontarak olman gereken noktaya gelmeni sağlasın sevgili kardeşler. Onun için şöyle tamamlayabiliriz. Rabbimiz İsa Mesih'in dirilişinden sonraki 50. gün Kutsal Ruh'un imanlar topluluğu dediğimiz kiliseyi kurması için imanlardan oluşan bir bedeni dünyadan çağırmaya geldiği gündür. Bakın kilisenin anlamı da eklesia. Nereden geliyor biliyor musunuz? Ekaleo sözünden geliyor. Ekaleo sözü den çağrılanlar demek. Dünyanın değişik yerlerinden çağrılanlar. Pentekost gününde evet onun gelişiyle Kutsal Ruh'un vaftizi gerçekleşerek imanlılar Rabbin bedeni olan kilisesine katılmış oldular. Sevgili kardeşler. Onun için Rab bir gün ne yapacaktır? Bu bedeni alacaktır. Doğru mu? Bakın açın lütfen Haberciler İşleri 1. bölüm 11. ayet. Bunu lütfen, bu büyük bir vaat. Hepimiz için geçerli olan bir vaat. 1. bölüm Elçilerin İşleri 1. bölüm 11. ayet. Ne diyor?
Ey Celilliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir.
Amin. Bu güzel bir vaat mı değil mi? Harika bir umut mu değil mi? Gelecek. Ne için? Biz imanları almak için. Yanına almak için. Değerli kardeşler, o zaman diyebiliriz. Yüzüne tükürülen, hor görülen, aşağılanan, hakarete uğrayan Nasıralı marangoz, ki marangozdu biliyorsunuz değil mi mesleği? Nasıralı marangoz, Rablerin Rabbi, kralların kralı olaraktan tekrar gelecektir. Hamdolsun. Kuzu olarak değil, aslan olarak gelecektir. Onun için İbraniler mektubunda iki ayet okuyarak noktalamak istiyorum. İbraniler mektubu lütfen açın. 12. bölüm. Hamdolsun. Kurban olan kuzu zafer kazanmış olarak, zafer kazanan aslan olarak gelecek. Bilmiyorum hazır mıyız onun gelişine? Değil mi Selim'e? Çok güzel bir soru. Ama Rab bizim hazır olmamızı istiyor. Ne diyor birinci ayet? İşte diyor.
Çevremizi bu denli büyük bir tanıklar bulutu sardığına göre...
Evet.
Biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım... ...ve önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
Bakın, bizden beklenen nedir? Bir adımımızı öbürünün yanına koymaktır. Bir adım, bir adımda. Bir adım, bir adımda. Atılan her adım Rabbin verdiği destekle, değil mi? Olmamız gereken noktaya gelmemiz mümkün hale gelecek sevgili kardeşler. Sonra bu ayetteki sözler müthiş bir şey diyor ki, bu yüzden diyor, biz de her yükü bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atarak önümüze konan yarışı sabırla koşalım. O zaman diyebiliriz ki yaşamlarımızı gözden geçirelim. Ha? Bir yüreklerimize bakalım. Yaşamlarımızı gözden geçirelim. Bizim değişmemize engel olan ne var? Gelişmemize engel olan ne var? Büyüyüp olgunluğa doğru gitmemize engel olan ne var değerli kardeşler? Bakalım hayatımıza. Gelin bu ayette dediği gibi onları kesip atalım. Bize engel, gelişmemize engel olan ne varsa onları gelip atalım. Ama bunu yaparken de ne yapacağız? İkinci ayet ne diyor?
Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim.
Amin. Bakın bir taraftan atıyoruz ama öbür taraftan ne yapıyoruz değerli kardeşler? İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı bakın. Ona bakmak. Demek ki diyebilir miyiz? Değişmenin sırrı işte bu sevgili kardeşler. Kutsal ruhun yönetiminde ve sözün ışığında, yani imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı olan İsa Mesih'e bakarak, adımlarımızı atarak yola devam etmek. Amin. Rab hepinizi dolu dolu bereketlesin. Eksiklerimiz var. Mükemmel değiliz. Ama Rabbimiz ayette de ifade ettiği gibi bizi değiştirmek istiyor. Ama önemli olan biz değişmek istiyor muyuz? Eğer değişmek istiyorsak gelin o zaman o konut kurmuş olan kutsal ruha izin verelim bizde çalışsın. Ve sözde bizi eğitmeye, kutsal ruhla beraber iş görerek bizi olgunluğa giden yolda eğitmeye devam etsin.